Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 27. ayrım, 17. bölüm. Eve, emniyet kemerini kontrol ederken içinde yükselen gözlerini kapama isteğini bastırdı. Aslında o kadar da acelem yoktu. Rourke tek kaşını kaldırarak ona bakarken bir yandan da yeni hava kara sporları jetini kullanıyordu. "Benden seni oraya götürmemi isterken böyle dememiştin. Denemek için can attığın yeni bir oyuncağın olduğundan haberim yoktu. Tanrım!" Bir an aşağı bakma gafletinde bulunduğunda, üzerinde evler, oteller ve kumsal tesislerinin bulunduğu sahil şeridinin altından hızla akıp geçtiğini gördü. "Ayrıca bu kadar yüksekte olmamıza da gerek yok. O kadar yüksekte değiliz." Eve'in tek fobisi varsa o da yükseklikti. Rourke, karaya ayak bastığı anda Eve'in kendini daha iyi hissedeceğini bildiğinden, bir an tüm jetleri açıp aletin neler yapabileceğini görmek istedi. Eve, "Yere düşecek kadar yüksekteyiz," diye homurdandı ve beynine başka bir şey, herhangi başka bir şey düşünmeyi emretti. Baileys'in sahildeki yazlığına birim aracıyla gitmeye kalksa bu saatler sürebilirdi, özellikle de aracın son haliyle. Rourke'un şık arabalarından birini alacak olsa bile mesafe karadan gitmek için epey uzaktı. En mantıklı çözüm Rourke'u onu buraya yetiştirmeye ikna etmek olmuştu. "Eğer yaşamaya devam edersem tabii," diye düşündü. Eve, jet motorlarının pürüzsüz uğultusu üzerinden, "Beyniz bir şeylerin peşinde," dedi. Evine hızla girip çıkmış. Ev droidini tekrar programlamamış bile ve yanına bazı dosyalar almış. "Neyin peşinde olduğunu birkaç dakika sonra kendisine sorabilirsin." Rourke, denetim panelinde çeşitli kontroller yaptıktan sonra 20 metre daha yükselerek döndü. Rourke, elle bazı işlemler yaptı, sonra sesli talimatlar vermeye başladı. Eve, "Ne yapıyorsun?" diye sordu. "Sadece bazı kontroller ve bence bu bebek üretime geçmeye hazır." "Hazır derken?" "Bu yalnızca prototip Eve." Eve'in yüzündeki tüm kan çekilmişti. "Yani deneysel gibi mi?" Rourke'un açık camından esen rüzgarda dalgalanan saçlarının arasından kocaman, keyifli bir gülümseme yayıldı yüzüne. "Artık deneysel değil, aşağı iniyoruz." "Ne?" Eve'in vücudundaki her hücre yanmaya başlamıştı. "Ne?" "Kendi isteğimizle sevgilim." Eğer tek başına olsaydı tepkileri görmek için jeti dalışa geçirirdi. Ama karısını düşünerek yolu hedef aldı ve yavaşça alçalmaya başladı. "İniş moduna geç," diye talimat verdi. İniş modu onaylandı. Kanatlar alçalıyor. Tekerler açılıyor. İniyoruz. İniş onaylandı. Kara sürüş moduna geçiliyor. Gümüş renkli jetin tekerleri yola temas ettiğinde çok hafif bir sarsıntı oldu ve Eve hızla ancak hafif bir düşüş olduğunu fark etti. "Biraz yavaşla bakalım ateşli çocuk. Resmi bir görevdeyiz ve havalar biraz daha ısındığında jeti bir de üstü açık deneriz." Eve, cehennemin bile kendini bu iki kişilik küçük jette bir de üstü açık yolculuk yapmaya ikna edecek kadar sıcak olmadığını düşündü. Ama gösterge panelindeki haritaya baktığında aletin yalnızca Baileys'in evini hedef olarak sabitlediğini değil, Rourke'un jeti evden 2 kilometreden az mesafeye indirmeyi başardığını görerek etkilenmişti. Şimdi tekrar karaya bastıklarına göre mantıklı davranmanın avantajları olduğunu düşündü. Eve, doğu taraftan gelen denizin sesini duyabiliyordu. Dalgalardan gelen düzenli yükselme ve sahile vurma seslerini. Genelde cam ve ahşaptan olan evlerin her biri, kum ve denize doğru uzattıkları iskelelerin sayısı bakımından bir yanındakini bastırmaya çalışıyor gibiydi. İskelelerin arasındaki özenle biçilmiş çimlerin üzerinde okyanus temalı ufak ve garip heykelcikler göze çarpıyordu. Ara ara parlayan ışıklar vardı ama genelde evler karanlıktaydı. Burası zengin ve seçkin insanların hafta sonlarında ya da uzun yaz günlerinde kaçtıkları bir sığınaktı. "Nasıl olmuş da buradan ev almamışsın?" "Aslına bakarsan kirada olan bazı mülklerim var burada. Fakat hiç bizzat kalmadım. Fakat sıradan ve aleni bir yer." Eve dönerek gülümsedi. "Ama eğer istersen..." "Hayır, fazlaca mahalle ortamı var. Muhtemelen sürekli insanlarla selamlaşıp konuşmak filan gerekir ve ne bileyim toplanıp bir araya gelmek filan gerekiyordur işte." "Gerçekten de berbat düşünceler." Rourke keyifli bir şekilde köşeden döndü ve büyük siyah bir sedanın arkasına yaklaştı. "Baileys'in arabası mı bu?" "Evet." Eve Bailey's'in evine baktı. Sahil kıyısındaki diğer evlerden pek de farklı değildi. İskelelere açılan camla örtülmüş büyük kemerler, devasa çiçeklerin ekildiği devasa küp saksılar ve çeşitli bitkiler vardı. Üç katlı açık sarı renkli ev hafif ışıkta parlıyordu. Üçüncü kattan iskeleye bağlanan bir uzantı daha vardı. Eve, bir polis için epey lüks diye yorumda bulundu. Rourke'a baktı. Ama diğer taraftan eşi çok zengin. Bu bazen epey kullanışlı olabiliyor. Ben de öyle duydum. Eğer içerideyse karanlıkta oturuyor. Pek hoşuma gitmedi. Eve'in planı onu arabada beklemeye ikna etmekti. Biraz uğraşması gerekirdi ama hallederdi. Ama şimdi içinden gelen ses farklı bir plan uygulamasını söylüyordu. İkisi de kapılarını açarak arabadan çıktılar ve ön kapıya doğru uzanan dar bir yolda yürümeye başladılar. Yolun sonunda uzun cam paneller, panellerin üzerinde lazerle işlenmiş şık deniz kabukları vardı. Eve, camların arkasından yüksek tavanlı, soluk renk duvarlı ana oturma odasını görebiliyordu. İçgüdüsel olarak ceketini biraz geriye itti ve silahını ulaşmaya hazır hale getirdi. Ve kapıyı çaldı. Ev boş gibi duruyor değil mi? Yani arabayı görmesen evde kimse yok dersin. Kumsalda bir yürüyüşe çıkmış olabilir. İnsanlar burada böyle şeyler yapabiliyor. Eve başını salladı. Yürüyüşe çıkma havasında olduğunu sanmıyorum. Eve kararını verdi ve eğilerek ayağındaki kılıftan ufak yedek silahı çıkardı. Arkaya gidip çıkışı tutmanı istiyorum. Sakın bunu kullanma, tamam mı? Kesin bir tehlike yoksa sakın kullanma. Kuralları biliyorum. Rourke silahı alarak cebine koydu. Bailey's'in tehlikeli olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, hayır öyle düşünmüyorum. Ama tehlikeli başka biri var. Ben ikinci kata çıkıyorum. Arkadan dolaşacağım, soldan sağa doğru. Sen sırtını kolla. Sen de. Ayrıldılar. Her ikisi de diğerinin kendi başının çaresine bakacağından emindi. Eve merdivenlerden çıkmaya başlayarak yan taraftan ilerledi. İkinci katın terasına vardığında durdu. Kapılar tamamen camdandı ve mahremiyet panelleri açılmıştı. Gözleriyle etrafı tarayarak yavaş hareketlerle sola doğru ilerlemeye başladı. Ayağının dibindeki parıltıyı görünce duraksayarak eğildi. Su diye düşündü. Birisi panele su damlatmıştı. Eve su izini takip etmeye başlarken epey bir su diye düşündü. Denizden gelen ses birden yükseldi. Dalgalar kıyıya çarpıp geri döndü. Yıldızlar belirmeye başlamış, kararmaya başlayan gökyüzünde hafif bir aydınlık yaratıyorlardı. Kulak kesilmiş olan Eve, sağ taraftan merdivenlerden çıkan ayak seslerini duydu. Parmakları silahının etrafında dans etmeye başlamıştı. Rourke binanın diğer tarafından dolaşarak karşısına çıktığında Eve silahını eline almıştı. Rourke, basamaklarda su var dedi. Eve eliyle yeri işaret ederek burada da dedi. Terasa açılan kapılar açıktı. Rourke başını sallayarak kapının dış taraftaki kenarına geçti. Eve de iç kenara yerleşmişti. Bir an gözleri buluştuğunda Eve derin bir nefes aldı ve içinde tuttu. İçeri girdiler. Rourke seri, Eve daha temkinli hareket etmişti. Eve, sağ tarafa sen bak diye talimat verdi. Işıklar açılsın. Oda aydınlandığında Eve gözlerini ışığa adapte etmeye çalışarak sola doğru döndü. Yüzbaşı Bailey's diye seslendi. Ben Teğmen Dallas. Elimde arama iznim var. Beni duyabiliyor musunuz? Eve'in sesi yüksek tavanlar ve kum renkli duvarlar arasında yankılanmıştı. İçimde kötü bir his var diye mırıldandı. Çok kötü bir his. Silahını biraz daha kaldırarak su izini takip etmeye başladı. Bailey's'in açık bavulunu bir yatağın üzerinde gördü. Bavulun yanına da bir ceket fırlatılmıştı. Rourke'a doğru baktı ve onun büyük bir dolabı açarak içine baktığını gördü. Diğer taraftaki dolabı da kendisi kontrol etti. Daha sonra suyu takip ederek bir kapıya doğru ilerledi. Eve tekrar Rourke'a işaret ederek yanına gelmesini bekledi. Daha sonra boştaki eliyle kapı kolunu çevirdi ve hızla içeri girdi. Müzik sesi odayı dolduruyordu. Gösterişli bir banyoya yayılan Mavis'in sesini duymak Eve'i çok şaşırtmıştı. Parlak beyaz duvarlı, yaldızlı aynalarla dolu, içinde yıkanacak kadar geniş iki lavabosu olan beyaz ve altın renkli banyo göz kamaştıracak kadar parlaktı. Müzik sesinin arka planından gelen hafif bir motor sesi vardı. Eve ıslak ve parlak zeminde ilerleyerek L şeklindeki odanın diğer ucuna geçti. Jacuzzi teknesi göğüs yüksekliğindeydi ve yan taraftan sarkıtılmış koldan damlayan kanlar haricinde kar gibi bembeyazdı. Kanlar yere fırlatılmış rozetin üzerine damlamaya devam ediyordu.
''Lanet olsun Tanrım, lanet olsun!''
Jacuzzi'ye doğru atıldığında, sağlık görevlilerini çağırmak için artık çok geç kaldıklarını hemen anladı. Bayliss, jacuzzi'nin dibinde yatıyordu. Başının altında gümüş renkli bir minder vardı. Vücudu uzun, yapışkan bantlarla zemine yapıştırılmıştı. Ölümün çoktan ulaştığı gözleri korkuyla kocaman açılmış halde Eve bakıyordu. Eve, yerde parlayan kredileri gördü. Saymamıştı ama 30 tane olacağından emindi. ''Yeterince çabuk davranamadım. Birisi benim onu canlı yakalamak istediğimden daha çok öldürmek istiyormuş.'' Rourke elini Eve'in ensesine uzatarak bir kere okşadı. ''Olay yeri setine ihtiyacın olacak, gidip getireyim.'' ''Evet.'' Sesi öfkeli çıkıyordu. ''Bunu kim yaptıysa çoktan gitmiş ama sen yine de dikkatli ol.'' Eve iletişim cihazını açtı. ''Yerel polisi aramam gerek, bazı protokoller var. Sonra merkeze haber vereceğim. Bu arada geçici yardımcım sensin. Tekrar içeri gelmeden önce mühürlen ve sakın.'' Rourke, ''Hiçbir şeye dokunma.'' diye onun sözünü tamamladı. ''Berbat bir ölüm şekli.'' diye ekledi. Katil, su seviyesi yavaş yavaş yükselirken onu zeminde canlı, bilinçli ve bağlı halde tutmuş. O da ses geçirmez, kimse bağırdığını duymamıştır. Eve, ''Katili duydu.'' diyerek arkasını döndü ve iletişim cihazına konuşmaya başladı. Eve, yerel polis gelmeden önce olay yerini kayıt altına aldı ve ön inceleme işlemlerine başladı. Otoriteyi diplomasiyle dengelemesi gerektiğinin bilincindeydi. O yüzden Şerif'ten adamlarını hemen kapının girişinde tutmasını rica etti. Emretmemişti. Şerif Reis, ''Bu aralar pek kimse olmaz bu civarda.'' diyordu. ''Gerçi Haziran'da gelirseniz tamamen farklı bir manzarayla karşılaşırsınız.'' ''Evet, farkındayım. Belki şansımız yaver gider. Şerif, sizin yetki alanınızda olduğumuzun farkındayım ama kurban benim yetki alanımdan geliyor. Katil de öyle. Bu cinayet hala devam eden bir davamın kapsamına girdiği için benim yetkimde. Ama verebileceğiniz her türlü yardıma ihtiyacım var ve işbirliğinize.'' ''İhtiyacınız olan her türlü yardımı alacaksınız Teğmen.'' Şerif bir süre dikkatle Eve'in yüzünü inceledi. ''Bazıları bizim sadece taşra polisi olduğumuzu sanabilir ama dangalak da değiliz. Sizin şehirde uğraştığınız suçlar çok fazla olmaz burada fakat olduğunda da onlarla nasıl uğraşacağımızı biliriz. Bundan eminim.'' Eve ona mühür kutusunu uzattı. ''Yüzbaşı Bayliss'i tanır mıydınız?'' ''Elbette.'' Reis ellerini iki yana açmıştı. ''Yüzbaşı ve karısı buranın sürekli sakinlerindendir. Neredeyse her yıl Ağustos ayını burada geçirirler. Yıl içinde de her ay en az bir hafta sonu buradadırlar. Arada sırada öylesine geldikleri de olur. Bazen partiler verirler, köyde harcamalar yaparlar. Yerli halkla çok içli dışlı değiller ama yine de herkese karşı cana yakındırlar. Hiç sorun çıkarmamışlardı.'' Birlikte merdivenlerden çıkmaya başladılar. ''Bayliss buraya tek başına gelir miydi?'' ''Çok sık değil, arada sırada, yılda ya bir ya iki kez. Cuma gelir, pazara kadar kalırdı. Botuyla açılır balığa çıkardı, eşi balıktan pek hoşlanmazdı sanırım. Ona haber verdiniz mi?'' ''Bildiğim kadarıyla Paris'te, haber verilecek. Bayliss buraya karısından başka birini getirmiş miydi?'' ''Getirdiğini söyleyemem, bazıları yapıyor. Bazılarının buraya erkek arkadaşlarıyla ya da metresleriyle geldiğini söyleyebilirim. Tabirimi maruz görün. Gerçi kadınların da aynı şeyi yaptığı oluyor. Bayliss karısıyla gelirdi. Yanında hiç keyfi birilerini getirdiğini duymadım.'' Eve başını salladı ve birlikte banyoya girdiler. Reis, jacuzziye bakarak derin bir nefes verdi. ''Tanrım, bu üzücü bir manzara. Bu davanın sizde olduğuna sevindim Teğmen.'' Reis kafasını kaşıdı. Eğer intihar gibi gözükmesini istiyorduysa neden adamı teknenin dibine bağlı bırakmış? İntihar gibi göstermeye çalışmıyordu. Yalnızca kanın rozete akmasını sağlayacak bir pozisyona ihtiyacı vardı. Bütün cinayetleri böyle. Ben olay yerini kayıt altına aldım ve siz de resmi olarak durumu gördünüz. Şimdi tekneyi boşaltıp cesedi inceleyeceğim. Siz işinize bakın. Şerif hafifçe geri çekildi ve içeri giren Rourke'a baktı. Eve, geçici yardımcım diye açıkladı. Bu da Şerif Reis. Reis, kim olduğunuzu biliyorum dedi. Yüzünüzü ekranlarda sıkça görüyoruz. Buralarda da bazı mülkleriniz var. Doğru. Mülklerinize çok iyi bakılıyor. Ön kapıdaki alet sizin mi? Evet. Eve, jacuzzi'nin motorunu kapatırken Rourke gülümsüyordu. Yeni bir seri. Çok şık. Gitmeden önce daha yakından gösterebilirim isterseniz. Çok hoşuma gider. Eve, kayıt cihazını açarak konuşmaya başlamıştı. Kurban erkek, beyaz. Yüzbaşı Boyd Bayliss olarak teşhis edildi. 48 yaşında. Ölüm sebebi boğulma gibi gözüküyor. Sol bilekteki tek kesik de riskli bir yaraya benziyor. Eve, mikro gözlükleri takarak, aleni mücadele izleri yok diye rapora devam etti ve gözlükleri çıkardı. Kurban, altın bir evlilik yüzüğü ve altın bilek ünitesi takıyor. Kurbanı jacuzzi teknesinin dibine yapıştırmak için boğazından, sol kolundan, göğsünden, gövdesinden, belinden, kalçalarından, her iki baldırı ve ayak bileklerinden güçlü bir yapıştırıcı bant uygulanmış. Savunma izleri gözükmüyor. Eve konuşurken teknenin içindeki su, hafif emilim sesleri çıkararak alçalıyordu. Su seviyesi alçalırken Bayliss'in saçları ve cinsel organı yüzeye çıkmıştı. Bedeni incelemem gerek. Şerif, siz kaydeder misiniz? Eve, kayıt cihazını ceketinin yakasından çekerek şerife uzattı. Evet, sizin yapacağınız şeydense bu daha çok hoşuma gider. Şerif, cihazı gömleğine takarak yaklaştı. Eve, jacuzzi platformuna çıkarak tek bacağını küvetin kenarından geçirdi. Olaylar zihninde canlanmaya başlamıştı bile. Eve, Bayliss'in olay sırasında kendinde olmadığından emindi. Sağlıklı ve iyi yapılı yetişkin bir erkeği hiçbir mücadeleyle karşılaşmadan bir jacuzziye sokup her yerinden bantlamak mümkün değildi. Eve, katilin de öyle yaptığını düşünerek ayaklarını Bayliss'in iki tarafında açtı. Eğilerek bandı incelemeye başladı. Güçlü bir malzemesi var. Yük ve ağır kargoların paketlenmesinde kullanılan bantlara benziyor. Bandı kesmek için keskin uçlu bir alet kullanılmış. Uçlarda pürüzlü yapı yok, muhtemelen bıçak ya da makas. Düzenli, sabır gerektiren bir çalışma, epey vakit harcamış. Eve, bantları jacuzzi'nin pürüzsüz ve nemli yüzeyinden çekerken hafif sesler çıkmaya başladı. Acele etmeden, dikkatli bir şekilde bantları çıkararak delil torbalarına koydu. Bayliss'in boğazı banttan kurtulunca Eve, adamın kafasını kaldırarak çevirdi. Kafasından vurulduğunu gösteren bir iz ya da yara yoktu. Onu sersemlettin diye düşündü. Bir silahla, muhtemelen standart bir polis silahı. Lanet olsun. Eve, bedenin alt kısımlarındaki bantları çıkarmaya koyuldu. Delil torbalarına koyduğu bantları Rourke'a uzatıyordu. Rourke, karısının hareketlerinin hızlı ve becerikli olduğunu düşündü. Gözleri ifadesizdi. Kendiyle olay arasına elinden geldiği kadar mesafe koymuş, zihnini ve yeteneğini sadece işini yapmaya odaklamıştı. Eve, yaptığı şeyi cesaret olarak nitelendirmezdi ama Rourke öyle olduğunu biliyordu. Kendini arka plana alarak ölüme bu kadar yaklaşmak ve hiç hoşlanmadığını bildiği bir adam için bile terazinin kefelerini dengelemek için böylesine uğraşmak. Eve, mikro gözlükler diye seslendiğinde Rourke onları uzattı. Eve, gözlükleri takarak dizeğinin üzerine çöktü ve Bayliss'in banttan kurtulmak için çaresizce uğraşırken yaraladığı cildini incelemeye başladı. Evet, su yükselirken onun canlı ve kendinde olmasını istedin. Bağırıp yalvarmasını, ağlamasını dinledin. Sana adınla seslendi mi? Öyle olduğuna bahse girerim. Eve, onu ters çevirdi. Farkında olmasa da elleri şefkatli hareket ediyordu. Bayliss'in sırtında ve kalçalarında jacuzziye sürtünmesinden kaynaklanan hafif izler vardı. Ve kalçasında şimdi kendi kanıyla kaplanmış rozetini resmeden sarı-siyah renkli ufak bir dövme vardı. Eve, dibine kadar polis dedi. En azından kendini öyle görüyormuş. Böyle ölmekten nefret etmiş olmalı. Çıplak, çaresiz ve onuru ayaklar altına alınmış bir şekilde. Eve, jacuzzi'nin dibinde parlayan paraları toplamaya başladı. Rourke'un uzattığı delil torbasına koymadan önce avucunda saydı ve 30 tane dedi. Metotları değişebiliyor ama sembolizmi aynı. Biz geldiğimizde Bayliss öleli çok olmamıştı. Bu cinayetten çabuk haberimiz oldu. Bileğinden hala az olsa kan damlamaya devam ediyordu ve yerdeki kan hala ıslaktı. Ölüm saatini belirlemem gerekiyor. Teğmen, Rourke cihazı ona uzattı. Sanırım takımın burada. Hı? Eve, cihazı Bayliss'den çıkardı. şimdi alt kattaki merdivenlerden ve açık camlardan gelen sesleri duyuyordu. "Pekala, buradaki işim neredeyse bitti. Bir saat," dedi aletin göstergesini okuyarak. "Onu bir saatten az bir süreyle kaçırmışız." Eve, jacuzzi'den çıkarken Peabody odaya giriyordu. "Teğmenim, kayda başla, Bailey's'in düzgünce torbalanmasını ve morga ulaşımının sağlanmasını ayarla Peabody. Olay yeri inceleme takımı başlasın. EDB'den kimse var mı?" "Feeney ve McNabb hemen arkamdan yola çıktılar. Buraya geldiklerinde işe güvenlik disklerinden başlasınlar, sonra da linkler incelensin. Ne varsa." "Teşekkürler Şerif." Eve kayıt cihazını Peabody'ye uzattı. "Bu benim yardımcım memur Peabody. Eğer bir itirazınız yoksa olay yerinin kontrolü onda olacak." "Elbette yok." "Bu evi incelemek istiyorum. Bailey's beraberinde bazı dosyalar getirmişti. Onları bulmam gerek." Rourke'un birinci kat ofisi demesiyle Eve gözlerini ona çevirdi. "Sana yolu göstereyim." Rourke'un ses tonunda bir şeyler Eve onun yalnız gitmek istediğini düşündürmüştü. Eve, kendi izni veya refakati olmadan evi dolaşmış olmasından kaynaklanan öfkeyi bastırmaya çalışarak Reese'e döndü. "Mümkünse komşularla görüşmelerin siz ve adamlarınız tarafından yapılmasını istiyorum ve devriyelere haber verip bu akşam bölgede şüpheli bir araç kaydı alınıp alınmadığına bakar mısınız?" "Hemen hallederim. Eğer sizin için bir sorun olmazsa dışarıda olacağım. Biraz hava almak istiyorum." "Teşekkürler." İyi, Rourke'la birlikte banyodan çıktı ve ilk olay yeri inceleme takımı yanlarından geçene kadar kendini tuttu. Tek başına evi dolaşabileceğin fikri de nereden çıktı? Resmi bir görev bu. Sivillerin rahatça at koşturmasını kabul edemem. Rourke sakin bir tonla, "Geçici yardımcı olarak görevimi ifa ediyordum," dedi. "Bu arada bütün kapı ve pencereler kilitliydi. Alarm sistemi benim ürettiklerimden ve piyasadaki en iyilerden biri. Kurcalanmamış. Devre dışı bırakan her kimse bir kod kullanmış. Güvenlik kayıtlarını da kontrol ettim," diye devam etti. "Feeney onlara da giriş yapıldığını görecek. Ev ya da ev dışından akşam 7'den sonra herhangi bir aktiviteye rastlanmayacak." "Meşgul çocuk. Ben mi yoksa katilin mi?" "Ha ha." Paniklememiş, acele etmemiş, izlerini kapatmış ve hepsini deli gibi bir öfkeyle yanarken yapmayı başarıyor. Epey sağlam bir polis olmalı. Eve, Rourke'un işaret ettiği kapıdan girdi. Ofis oldukça büyüktü ve arkadaki cam duvar boydan boya deniz manzarasıyla kaplıydı. Burada telaşla uğraşılmış bir şeyler vardı, acele edildiğini gösteren işaretler vardı. Her şey yerli yerinde değildi. Masanın üzerinde bir bardak devrilmiş ve içindekiler krom yüzeye dökülmüştü. Yerde bir yığın disk ve öylece çıkarılmış kıyafetler vardı. Eve, Bailey's'in toplantıda giydiği takım elbiseyi tanıdı. Eve, "Katil onu burada yakalamış. Önden yaklaşmış," diye başladı. "Onu iş başında yakalayıp şaşırtmış. Bailey's'in önünde içkisi varmış." Kadehi kaldırarak kokladı. "Viski sanırım. Dosyalarını incelemek üzere işe koyulmuş." Bir ses duyuyor, kafasını kaldırıyor ve kapıda birini görüyor. Ayağa fırlıyor, içkisini döküyor. Belki ismiyle sesleniyor ona, sonra bayıltıcıyla vuruluyor. Eve ilerleyerek masanın arkasına geçti. "Katil onu burada soyuyor. Planı hazır zaten, merdivenlerden yukarı çıkmış, evi kontrol etmiş. Lanet olsun, belki de önceden burada partilere bile katılmıştır. Dışarıdayken güvenlik kamerasını devre dışı bırakmış, kendini kaydeden diskleri almış. Bailey's'i bağlayacağı bantları yanında mı getirdi acaba?" Eve bölmeleri ve çekmeceleri açmaya başladı. "Hayır, bak, aynı banttan burada açılmamış bir tane daha var. İhtiyaç duyduğu şeyi burada Bailey's'in ofisinde buldu. Kullandığı bandın geri kalanını ve kesmekte kullandığı şeyden kurtuldu. Onları bulamayacağız." Rourke sessizce, "Teğmen," dedi, "disklere bak. Bir dakika, daha oraya gelmedim." Sonra Bailey's'i üst kata taşıdı. "Adam güçlü. Kurbanda sürüklendiğini gösteren izler yok. Bacaklarında morluklar ya da çizikler yok. Jacuzzi'ye de öylece fırlatılmamış. Yine berelenme yok. Onu kaldırarak içine yatırmış. Kendi ayakkabılarını da çıkarmış ama kıyafetlerini değil. Küvette ayak izi yok." "Evet." Eve sahneyi gözlerinin önünde görebiliyordu. Öfke içini kemirirken bile sabır sergilemek. deri gibi bir öfkeyi sarmalayan incelikli ve titiz bir sabır. Önce Baileys'in kendine gelmesini bekledi, sonra ufak bir konuşma yaptı. İşte bu nedenle öleceksin, işte bu nedenle ölmeyi hak ediyorsun. Böyle korkmayı ve aşağılanmayı hak etme nedenin bu. Sonra suyu açıyor, su çok sıcak ve tazikli. Ve Baileys'in hayatı için yalvarmasını dinliyor. Su yükselirken, motorlar iyice devinim kazanıp ısınmaya devam ederken o gayet soğukkanlı. Buz gibi. Ölümün yanı başında ancak bu şekilde durup bakabilirsin. Kendini buz gibi tutmalısın ki içine işleyemesin. Burada hemen yanı başında durup ölümün Baileys'i ele geçirmesini izlemiş. Bu durum onu heyecanlandırmıyor, üzmüyor. Bu sadece yapılması gereken bir iş. İyi yapılması gereken bir iş. Belli bir amacı olan bir iş. Su Baileys'in ciğerlerini doldurduğunda çırpınmayı bırakıp sabit gözlerle bakmaya başladığında paraları alıyor ve suya atıyor. Baileys'in üzerine, Yehuda'nın karşılığı olan paraları. Sonra tekneden çıkıyor, üzerinden sular damlıyor. Ayakkabılarını alıyor, geldiği yerden geri çıkıyor. Kapıyı açık bırakıyor çünkü cinayetin uzun süre fark edilmemesini istemiyor. Öğrenilmesini istiyor, duyulmasını, tartışılmasını. Bölüm bir polisin daha öldüğünü öğrenene kadar işi tam olarak bitmiyor. Rourke, senin canlandırdığın şekilde asla canlandıramazdım dedi. İnanılmazsın. Temel hatlar bunlar, çok zor değil. Rourke, senin yaptığın şey temel hatlardan ibaret değil diye mırıldandı. Tarif ettiği gibi ne kadar sahne vardı acaba zihninde? Ne kadar çok kurban ve katil hala varlığını sürdürüyordu orada acaba? Eve, mesafe koy demişti. Mesafe koy ki içine giremesinler. Rourke bunun Eve'de eksik olan bir özellik olduğunu biliyordu. Aslında kendini bütün bu olanların tam merkezine koyması, böyle başarılı olmasını sağlıyordu ve böyle etkilenmesini. Disklere bak Eve. Gördüm onları. Üzerlerinde tanıdığı isimlerin de olduğu düzinelerce disk vardı. Polis isimleri. Baileys'in polis dosyaları. Eve uzanarak baktığında bazı isimlerin kuleye kadar çıktığını görüyordu. En azından sürdürdüğü cadı avında demokrat davranmış. Üzerinde kendi isminin olduğu diski gördü. Hepsini delil torbalarına yerleştireceğiz. İncelenmeleri can sıkıcı ve zor bir iş olacak. Bu arada makinesi hala açık. Eve dönerek boş ekrana bakmıştı. Rourke, içinde bir disk var dedi. Ve kurbana ait olduğunu düşünmüyorum. Eve hızla ona dönerek, buna dokundun mu sen diye hırladı. Ben sana hiçbir şeye kes sesini Eve ve diski izle. Eve'in söyleyecek çok şeyi vardı, epey çok şeyi. Ama yalnız kalana ve onu iyice köşeye sıkıştırana kadar bekleyebilirdi. Ekrana dönerek, diski çalıştır diye talimat verdi. Kelimeler ekranda belirmeye başladı. Arka planda bir ses yoktu. Yalnızca duman rengi bir fonda net bir şekilde akmaya başlayan kelimeler vardı. Teven Dallas, Kohli, Miz ve şimdi de Baileys'in davalarında yetkilisiz olduğunuz için bu mesajı size ithafen yolluyorum. Dedektif Ty Kohli'nin ölümünden ötürü büyük bir üzüntü içindeyim. Büyük ölçüde az sonra işlediği cezalar yüzünden infaz edeceğim adamın çalışmalarıyla yanlış yönlendirilmiştim. Bu adam bahsettiğim suçları kendi güç hırsı için suistimal ettiği Rosette karşı işlemiştir. Bu da en az para hırsı için Rosette'ine ihanet eden Miz'in işlediği suç kadar büyük değil mi? Fikirlerime katılıp katılmamanızın benim için bir önemi yok. Ben yaptığım şeye inanıyorum ve aynı şekilde devam edeceğim. Aramızdaki bu bağlantı yüzünden Baileys'in senin hakkında tuttuğu dosyaya göz attım. Eğer dosyadaki iddialar ve suçlamalar doğruysa sen de Rosette'nin onurunu lekeledin. Ben yalancı ve güç saplantısı olan bir polisin topladığı verilere inanmak istemiyorum. Ama yine de onları hesaba katmak zorundayım. Kendini aklaman için sana 72 saat veriyorum. Eğer kocan aracılığıyla Max Riker'la bağlantıların varsa öleceksin. Eğer bu suçlamalar yalansa ve sen şöhretinin işaret ettiği kadar yetenekli ve işine bağlıysan, sana verilen zaman içinde Riker'la organizasyonunu çökertmeyi başarabilirsin.
Adil olmak gereği ki benim hedefim adalet, bu süre dolana kadar sana karşı bir harekette bulunmayacağım. Riker'ın icabına bak Teğmen, yoksa ben senin icabına bakacağım.
27. ayrımın sonu. Sayfa 293. Devamı 28. ayrımda.